Ayrım 13.
Sayfa 132. Kendim öğrenince bir gün onun hikayesini anlatacağım sana. Sao amcan Moskova'daki tanıdıkları aracılığıyla son ayrıntıları bulmaya çalışıyor. Belki de senin oğlun gelecek yüzyılın uzaklığından bakarak bu yüzyılı gerçekten anlamayı başaracak. Kim bilir? Telefonda beni Bonn'a çağırdın. Bonn benim en sevdiğim Alman şehirlerinden biri değil. Neden gelecek ay Münih'te buluşmuyoruz? Levin orada yatıyor. Hem seni görürüm hem de Yahudi mezarlığını ziyaret ederim. Tarihin geride bıraktığı iyi bir adama gecikmiş saygılarımı sunarım. Bunun insana neler hissettirdiğini biliyorum. Zaman farkı dışında. Levin hala umut varken yaşadı. Benim kuşağım cenneti görebilme umudunu tümden kaybetti. Ebedi bir karanlık, buz ve ateşe sürükleniyoruz. Ama senin Bonn'daki dairenden öyle görünmediğine hiç kuşkum yok. Yine romantik hayallerimden biri olduğunu mu düşünüyorsun? Geçmiş 10 yıl içinde elden kaçırılmış bir ütopya mı? Haklı olduğunu sanabilirsin ama yanılıyorsun. Gülüyor musun? Ben gülüyorum. Yanıtını geciktirme. Sevgiler. Vladi, baban. Vladi, sade bir sarı zarfın üzerine Karl'ın adresini yazdıktan sonra nedense pişmanlık duygusuna kapıldı. Belki de mektup oğlunu daha fazla rahatsız edecekti. Ama kendisi de her şeyi itiraf edecek havada değildi. Henüz değil. Belki bir yıla kadar. Mektubu yırtsa mıydı? Karl'a sıradan bir kart atmakla yetinse miydi? Yazık ki Sao gitmişti. Yoksa ona sorabilirdi. Vladi çaresiz kaldığında kitap raflarını karıştırırdı. Tıpkı daha mistik olanların istediklerini söyleyen falcılara gittiği gibi. Vladi de bir şairde karar kıldı. Pushkin. Bir tabureye çıkıp bütün Rus şairlerinin yaşadıkları üst raftan toplu eserleri aldı. Sonra masasının kenarına oturup rastgele bir sayfayı açtı. Bugün talihi vardı doğrusu. Yüksek sesle okumaya başladı. İç daraltan düşünceler geçiyor ıstırap içindeki zihnimden. Bellek uzun tomarını açıyor önümde sessizce. Heyhat, okurken hayat hikayemi iretiyle silmiyorum bu hazin satırları. Ne kadar titresem, lanet etsem, acı gözyaşları döksem de. Pushkin'in öğüdüne uyuldu. Zarf kapatıldı, pullandı ve postalandı. Vladi mektubu posta kutusuna atmaktan dönerken annesini düşündü. Mutti, babama ne zaman aşık oldun? Sonra annesini şaşırtmışsa da kendini hemen toparlamıştı. Sanırım Berlin'de. Evet, kesinlikle. Berlin'de Fürstenhof'un arkasındaki barda. Beraber çok seyahat ettiniz mi? Ne kadar çok soru soruyorsun Vladi. Merakını bir türlü gideremiyorum. Her yere gittik. Moskova, Paris, Berlin ve tabii Viyana. 1934'te Viyana'da önemli bir mesaj iletecektim ona. Zentral'de buluştuk. Üstelik orası Nazi casusları ve Mussolini'nin ajanlarıyla dolu olduğu halde. Onlar birbirlerini gözetlediklerinden ve Avusturya nasyonalistlerinin İtalya'yı mı Almanya'yı mı seçeceklerini öğrenmeye çalıştıklarından Ludwig orasının güvenli olacağını düşünmüştü. Evet diye düşündü Vladi. Gertrud'un her zaman kendisinin öğrenmek istediği her şeyden aklını başka bir yana çekeceği iyi bir hikayesi vardı. Bir gün onu yine ısrarla sorguya çekmiş, Gertrud da babasının kendisiyle ilk kez soğuk bir Şubat sabahı Viyana'daki otel odasında yattığını söylemişti. Sonra pencere önünde çırılçıplak durmuşlar, karlı sokağı seyretmişlerdi. Bu ayrıntılar Vladi'yi o zaman ikna etmişti. Fakat artık yetmiyordu. Şimdi Gertrud'un kendisine söylediği her şeyden kuşkulanıyordu. Kafası sürekli olarak neyin doğru, neyin yalan olduğunu ayıklamaya çalışmaktaydı. Dünya annesini kendisine yalan söylemeye zorlamıştı. Dünya kendisini ahlaken yıkmıştı. Kendinden utandırmıştı ve şimdi o dünyada paramparçaydı. Sadece bu gerçek bile kendisini mutlu etmeye yetmeliydi. Ama mutlu değildi. 1934 Şubat ayıydı. Gertrude o yıl doğrudan Ludwig ve Teddy'nin emrinde çalışarak Viyana'da birkaç ay kalmıştı. Orada olanları asla unutmadı. Nitekim anlattığı hikayeler arasında hiç değişmeyen sadece bu dönemde yaşadıklarıydı. Viyana giderek kötüleşmeye başlamıştı. Almanlar, Avusturyalılar kötü Naziler ama iyi Yahudi aleyhtarları diye şakalar yapıyorlardı. Gertrude bir keresinde Sosyalist Parti'nin bir Yahudi ve bir de Yahudi olmayan üyesinin kahverengi gömlekliler tarafından yakalanıp küçük bir odaya kapatıldığını anlatmıştı. Yakalayanlar sık sık odaya girip masanın üzerine çıkmışlar ve iki adamın başından aşağı işemişlerdi. Yahudi sosyalistin "Ben pis bir Yahudiyim," arkadaşının da "Ben de iyi bir Alman olmak istiyorum" demeleri gerekiyordu. Bu işkence bütün gece devam etmiş, adamlar daha sonra salıverilmişti. Ne yazık ki David Frohman o kadar talihli değildi. Babası ve dedesi gibi o da saat tamircisiydi. Bir sabah dükkanının önünde dolaşan kahverengi gömlekleri görmüştü. İçlerinden birisi iki dükkan aşağıdaki komşusunun oğluydu. Frohman tam dükkanını açmak üzereyken kahverengi gömlekliler cam kapıyı kırıp içeri girip vitrini parçalamışlar, Frohman'ı boynundan yakalayıp yüzünü cam kırıklarına sürtmüşlerdi. Nefretten kendisinden geçmiş biri "Yahudi'yi öldürelim" diye bağırdı. Yüzü kanlar içindeki Frohman yerde kıvranıyor, yağmur gibi yağan tekmelerden korunmaya çalışıyordu. Sonunda yoldan geçen biri polis çağırdı ve gençler kaçtılar. Çalabildiklerini çalmışlar, geri kalanını da parçalamışlardı. Başında kulaklıklı kürk bir şapka olan ve yüzünün üst kısmı Ludwig'in eski kahverengi atkılarından biriyle örtülmüş Felix, bu olaydan bir gün sonra okuldan döndüğünde telaşlıydı. En iyi arkadaşı olan Erich Frohman dün okula gelmemiş, bugünse geldiğinde her ders ağlamıştı. Sınıfın zorbası kendisiyle alay edince de çıldırmış gibi üstüne atlamıştı. Arkadaşı için endişelenen Felix öğretmenleri çağırdı. Erich ona öğle paydosunda bir gün önce babasının başına gelenleri anlatmıştı. Adam röntgen çekilen ve yaralarının tedavi edildiği hastanede kalp krizi geçirmişti. Durumu oldukça ciddiydi. Annesi kocasının başında beklerken Erich'in okula gitmesi için ısrar etmişti. O gün paydostan sonra Felix arkadaşını ısrarla kendi evine çağırdıysa da Erich ona hastanede ihtiyaçları olduğunu gerekçe göstererek gelmedi. Felix Viyana'nın hemen her sokağına asılı svastikaların tehlike ve ölüm demek olduğunu ilk kez anlıyordu. Lisa evlerinin kapısını açtığında çocuk annesini kucaklayıp ağlamaya başladı. Lisa çocuğun başını okşayarak ağlamasının geçmesini bekledi. Sonra bir iki soru sordu ve Felix arkadaşının başına gelen felaketi anlattı. Lisa hemen mantosunu ve eldivenlerini giydi. Ludwig'in iş alanında çelikten bir kural vardı. Aile dikkat çekmemeli ya da yoğun dostluklar kurmamalıydı. Ancak normal bir insan gibi davranması ve analık güdülerini saklamamasının da Felix için önemli olduğunu biliyordu. Oğullarının bu gelişme yılları sadece 4. dairenin talimatlarıyla belirlenemezdi. Felix'i kolundan tuttu. "Yürü, Erich'le babasını hastanede ziyaret edeceğiz." Ama geç kalmışlardı. Erich'in babası ölmüş, Erich ile annesi çoktan evlerine dönmüşlerdi. Lisa ile Felix hemen Helengistad tramvayına atladılar. Erich'in ailesi Viyana'nın sosyalist yönetiminin işçiler için yaptırdığı Karl Marx Hof bloklarında oturuyordu. Burada insanlar birbirlerini kollarlardı. Bir topluluğa ait olma duyguları güçlüydü. Öbür dünyaya, vurguncular ve svastikalar dünyasına, düşmanlar dünyasına karşı bir dayanışma hakimdi mahalleye. Sosyalist lider Otto Bauer, Avusturya çölünün ortasındaki bu küçük vahayla sık sık övünürdü. Mahallenin işçi sınıfı aileleri arasındaki popülerliği faşist bürokratları rahatsız etmekteydi. Burjuvazi, Kızıl Viyana'yı bir tehdit olarak algılıyordu. Karl, eğer Viyana'ya gidip Marx ve Lenin'in 20 metrelik heykelleriyle o apartmanları görürsen, toplu konutların ille de kentsel sefalet ya da sosyalistlerin devasa şeylere hayranlığı demek olmadığını anlayacaksın. Haber yayılmıştı. Küçük küçük işçi grupları Erih'in apartmanının kapısında durmuşlar, alçak sesle konuşuyorlardı. Üzüntüleri yüzlerinden belliydi. Lisa ile Felix saat tamircisinin oturduğu ikinci kata çıktılar. Koridor tren istasyonundan farksızdı. Her yer insan doluydu. Doğal olarak Erih'in dairesi de kalabalıktı. İçerideki yüzlerden biri çok tanıdık gelmişti. Lisa ilk önce onu Ludwig'in eski arkadaşlarından biri sandı. Ama adama doğru yürüyünce Avusturya Sosyalist Partisi'nin gönüllü savunma gücü Schutzbund'un komutanı Julius Deutsch olduğunu görerek şaşırdı. Adamın fotoğrafı bir Yahudi Bolşevik canavarı olarak resmedildiği sağcı gazetelerde sık sık çıkardı. Deutsch veda ederek dışarı çıkarken keşke bir canavar olsaydı diye düşündü Lisa. Erich ise Felix'i görünce odadaki kalabalığı yarıp koştu ve arkadaşını kucakladı. İki çocuk hemen gözden kayboldular. İkisinin de üstlerinde okul formaları vardı. Beyaz gömlek, kravat, dizlerine kadar inen siyah kısa pantolon ve ceket. Uzun çorapları dizlerine kadar çıkıyordu. Çocuklar Erich'in odasına gidip yatağa oturdular ve hiç konuşmadan duvara baktılar. Lisa kendini tanıttı. Erich'in ailesine başsağlığı diledi. Saatçinin karısının yüzü üzüntüden çarpılmıştı. Tam bir şoka girmişti. Başsağlığı dileklerini başını hafifçe eğerek kabul etti. Ve kocasını bir daha göremeyeceğine inanmadığını tekrarladı. Lisa, Erich'in hafta sonunu kendilerinde geçirmesini önerdi. Anne bundan çok etkilenmişti ama hayır anlamında başını sallayarak bu teklifi geri çevirdi. Şu anda yanımda olmasına ihtiyacım var. Durum iyice kötüleşecek. Erich'in burada yaşamasını istemiyorum artık. Kız kardeşimle kocası Londra'dalar. Kız kardeşim bir yıldır bizim de gitmemiz için yalvardı ama kocam çok inatçıydı. Burada doğdum, burada öleceğim diyordu. Kadın yine ağlamaya başladı. Lisa'nın da gözleri dolmuştu. Yaşlı kadını kucaklayıp başını okşadı. Erich için Londra'ya gideceğim. Bu ülkenin geleceği kalmadı. Söylentilere göre Prusyalılar Viyana'yı ele geçirince Yahudilerin ve sosyalistlerin pasaport almaları güçleşecekmiş. Lisa başını eğdi. Bugün yapabileceği bir şey yoktu. Oğlunu arkadaşının yanından alıp çıktı. Felix elini tramvayda bile bırakmamıştı. Babam bugün nerede? Lisa ellerini iki yana açarak bilmediğini belirtti. Babam ne iş yapar? Ne yaptığını çok iyi biliyorsun. Seyahat eder. Avrupa'nın her yerinde dolma kalem satar. Burada ve Amsterdam'daki kırtasiye dükkanlarımızın çalışabilmesi için durmadan yeni siparişler almak zorunda. O zaman nasıl oluyor da geçen gün bir dolma kalemin kaç para olduğunu söyleyemedi? Ben aptal değilim. Gerçeği benden niye saklıyorsunuz? Lisa oğlunun pırıltılı gözlerine bakarak gülümsedi. İstersen bunu kendisine sor. Çok gecikmezse bu gece hem de. Onun şimdi Zentral'de arkadaşlarınla konuştuğundan eminim. Gidip bulalım mı? Lisa başını salladı. Hava soğuk. Tekrar çıkmayalım. Hadi git yıkan ve ödevlerini yap. Ben de yemek hazırlayayım. Baban yemeğe geleceğine söz vermişti. Felix'in tahmini doğruydu. Ludwig, Central'de hararetli bir konuşmanın içindeydi. Saatçinin ölüm haberi yayılmış ve bu trajedi Avusturya'da sürekli olarak kutuplaşan politik durumla iç içe geçmişti. İki İngiliz, Sosyalist Parti'nin gazetesi Arbeiter Zeitung yazarı Ernst'i sorularıyla bunaltırken Ludwig de sessizce onları dinlemekteydi. Philby gayet sakin konuşuyordu. Ses tonu çok yumuşaktı. Ayrıntılarla ilgileniyor ve Ernst'e neredeyse bir saattir çok sıkı sorular soruyor, polis ile ordu içindeki güçlerin somut ilişkileri hakkında bilgi istiyordu. Sanırım sormak istediğim kısaca şu, Sosyalist Parti'nin polis ve orduda hücreleri var mı? Yoksa askeri çalışması kendi savunma gücü Schutzbund'la mı sınırlı? Ernst amacı bildiğini ama söyleyemeyeceğini yansıtan sinir bozucu bir sırıtmayla gülümsedi. Philby ise onun bir şey bilmediğini tahmin etmişti. Nedeni de çok basitti. Bilecek bir şey yoktu. Sosyalistler üzerlerindeki baskının artması korkusuyla polis ve ordudan uzak durmuşlardı. Philby bir an Ludwig'le göz göze geldi. Tam benim soracağım soruları soruyor diye düşündü Ludwig. Analitik bir kafası var. Filby'nin yurttaşı olan 30-35 yaşlarındaki Oxford öğrenimli genç daha saldırgandı. Ancak daha dolaylı konuşuyordu. Kahveye Arbeiter Zeitung'un yazarıyla gelmişti. Avusturyalı, İngiliz dostunu Avusturya Sosyalist Partisi'nin izlediği taktiklerin Nazilere ve bürokrat faşistlere karşı tek alternatif olduğuna inandırmaya çalışıyordu. Bunlar senin görüşlerin dostum. Başkaları bunun tam zıddı fikirler ileri sürdüler. Ülkeyi ziyaret etmekte olan İngiliz sosyal demokratı Hugh Gaitskell yüksek sesle ve heyecanla konuşuyordu. Sen sanki bir tek olasılık varmış gibi konuşuyorsun. Oysa kanımca yanlış yolda olan sensin. O sabah Berlin'den çok önemli yeni haberlerle dönmüş olan Gertrud, Ludwig'e bakarak gözleriyle gülümsedi. Genç Gaitskell'in kabalığı kendisini etkilemişti. Haydi Ernst, bu kadar saçmalık yeter. Gaitskell'in tartışmayı kesmeye niyeti yoktu. Bir iki basit soruya doğru yanıt alalım. 1. Faşistler silahlıysa ve işçilere eziyet ediyorlarsa, direnmenin tek yolu silah kullanmak değil mi? Ya da sen ve Otto Bauer gerçekten tehdidin sadece bir güç gösterisiyle ortadan kalkacağına mı inanıyorsunuz? Ernst sıkıldığını belli eden bir gülümsemeyle, "Sevgili İngiliz dostlarım, biz çok hassas bir satranç oyunu oynuyoruz," dedi. "Siz de gelmiş, bizim bu tahta üzerinde paldır küldür dolaşmamızı istiyorsunuz. İşçiler kabul etmeyeceği için bunu asla yapamayız." Masanın çevresinde oturan herkes satranca yapılan göndermeyi anlamıştı. Senin işverenlerin Bauer'ı fazla radikal bulmuşsa bunu sen de anlarsın Karl. Onun Arbeiter Zeitung'taki satranç oyunu yazısı tüm Avrupa'da hararetli tartışmalara yol açmıştı. Moskova bunu burjuvaziye mutlak bir teslimiyet olarak ilan ederken başka yerlerde oldukça ciddiye alındığını söyleyebilirim. Moskova'nın karşı kutbunda duran Avusturyalı faşistler bunu bir tehdit saymışlar ve Bauer'i devrim kışkırtıcılığı yapmakla suçlamışlardı. Avusturyalı önder makalesinde demokrasiyi kendi kuralları olan bir satranç oyunu olarak görüyordu ve kuralların en önemlisi yenilen tarafa bir fırsat daha verilmesiydi. Sorun Nazilerle oynamaktı. Çünkü onlar şöyle diyordu. Biz oyuna da kurallarına da inanmıyoruz ama kazanana kadar katılacağız. Ardından satranç tahtasına bir tekme savuracak, taşları yakacak, düşmanı ya hapse atacak ya da kafasını kopartacak ve bir daha satranç oynamayı ihanet sayacağız. Böyle bir oyuncunun oynamasına izin vermek intiharla eş anlamlıdır. Demokrasinin korunması Nazilerin oyunun dışında tutulmasını gerektiriyordu. Bauer bunu yazmıştı. Sen ne düşünüyorsun Karl? Çok mu aşırı sol? Yoksa Stalin ile Kremlin'deki dal kavuklarının aksine Almanya'daki gelişmeleri çok iyi anlayan biri mi? Gaitskell, gerçek sorun sizi tehdit edenlerin sadece Alman Nazileri olmaması dedi. Sizi tehdit eden o küçük Dolfus eşkıyası. O ve bürokrat faşistleri sizin kurallarınıza göre oynamayı reddediyorlar. Dolfus Almanlardan nefret ediyor. Kendisini kullanılıp atılacak bir araç olarak gördüklerini biliyor. Ama bizim tarafa duyduğu korku daha büyük. Herkese kendisinin tıpkı Mussolini gibi sert bir lider olduğunu göstermek istiyor. Sizin vezirinizi, atlarınızı ve kalelerinizi alıp sadece piyonları bırakacak. Ondan sonra satrancın ne önemi kalır sorarım size. Ernst bu konuşmadan huzursuz olmuştu. İngiliz dostlarının kendisini destekleyeceklerini umuyordu anlaşılan. Kaşlarını çattı, saatine baktı ve Gaitskell'e bir yemek randevuları olduğunu söyleyerek kalktı. Yanındakiler de kendisini izledi. Ludwig ertesi gün için Philby ile randevulaşarak tokalaştı. Gertrud da arkasından çıktı. Geride sadece The Times'ın bir hafta önceki sayısını okuyan Philby kalmıştı. Dışarıda gökyüzü bulutlarla kaplıydı. Daha önce erimeye başlamış olan karlar şimdi donmuştu. Gece soğuk, kaldırımlar kaygandı. Gertrud, Ludwig'in koluna girdi. Onun Bakerstrasse'ye ve karısıyla oğluna gittiğini hissediyordu. Bir süre yanında konuşmadan yürüdü. Sonra yolundan caydırmak için zayıf bir girişimde bulundu. Bir yere gidip yemek yiyelim mi? Bu gece olmaz. Lisa ile Felix'e geç kalmayacağıma söz verdim. Saatçi bugün öldü. Oğlu Felix'in en iyi arkadaşı. Şimdi canı çok sıkılıyordur. Gertrude düş kırıklığını sakladı. Hep böyle oluyor diye düşündü. Ne zaman çekip götürmeye çalışsam bir mazeret buluyor. Yüksek sesle. Elbette anlıyorum dedi. İkisine de sevgilerimi ilet. Ha, az daha unutuyordum. Felix'in bunları sevdiğini bilirim. Çantasından zarif ambalajı içinde bir paket çikolata çıkarıp uzattı. Ludwig armağanı kabul ederken gülümsedi. Kadını yanaklarından öptü. Genellikle yarısı benim mideme iner bunların dedi. Eve girdiğinde kendini bekleyen Felix ağlıyordu. Ludwig oğlunu kaldırıp kucağına aldı. Baba neden? Neden? Yahudilerden neden bu kadar nefret ediyorlar? Erich'in babaannesi her şeyin demokrasinin kusuru olduğunu söylemiş. Başta imparator olsaydı bunların hiçbiri olmazmış. Belki dedi Ludwig. Belki. Ama Çarlık devrinde Rusya'da durum çok daha kötüydü. Sana bu akşam bir hikaye anlatayım mı? Babaannemin anlattığı bir hikaye değil ama. Galicia'da kendi gözlerimle gördüğüm bir olay. Anlat baba. Ne oldu? Biz Yahudi miyiz? Benim annem de babam da dindar Yahudilerdi. Ama senin annen Yahudi değildir. Onun için gerçek inançlı Yahudilerin gözünde asla bir Yahudi sayılmazsın. Ama Naziler ve Yahudi aleyhtarı için bunun hiç önemi yok. Onlar için sen bir Yahudisin. Felix hafifçe ürperdi. Korkutma çocuğu Ignati. Ludwig'in gerçek adı Lisa'nın ağzından birdenbire kaçıvermişti. Ludwig karısına öfkeyle baktı. Ancak durumu fark eden Felix bir şey söylemedi. Bu gece bütün bilmek istediği arkadaşı Erich'in neden babasız kaldığıydı. Şimdi de kahverengi gömlekli adamların bir gün kendi babasını da öldürüp öldürmeyeceklerini merak ediyordu. Lisa oğlunu gerçek dünyanın dehşetinden sakınmak istediği halde şimdi çocuğun kendisi tarihle yüz yüze gelmişti. Bazı yanıtlar alması gerekiyordu. Galicia'da ne gördün baba? Ludwig'in gözleri hüzünle doldu. Oğlunu kucaklayıp görgü tanığı olduğu pogromu ve Yahudilerin nasıl sadece Yahudi oldukları için öldürdüklerini anlattı. Peki sen ne yaptın baba diye sordu çocuk. O zaman hiçbir şey yapamadım tabii. Ancak birkaç yıl sonra 16 yaşıma geldiğimde sosyalist oldum. Geleceğe heyecan ve tutkuya bakardım. Değişiklik istiyorduk. Oğlum, yoksulların ölüm seçenekleri bile sınırlıdır. Barış zamanında kayıtsızlık ve ihmal, savaş zamanında şiddet.